Ayrım 8.
Onu bana Tanrı verdi. Veil ona dokunana. Diyorlar ki bunu söylerken çok yakışıklıymış. Onu bana Tanrı verdi. Veil onu dokunan. İnşallah bu bardağı taşıran son damla olmuştur. Hükümdarlarımız her şeyi tehdit eden bu adamın yaptıklarına artık katlanamıyorlar. Prens Andrei, Anna Pavlovna'nın yüzüne bakarak hafifçe güldü. Bunlar Napolyon Bonaparte'ın taç giyerken söylediği sözlerdi, diye devam etti. Sonra Napolyon'un sözünü İtalyanca olarak tekrarladı. Dio mi la donna, gue e cilla tocca. Anna Pavlovna, İnşallah bu bardağı taşıran son damla olmuştur. Hükümdarlarımız her şeyi tehdit eden bu adamın yaptıklarına artık katlanamıyorlar, diye söylendi. Vikon saygılı ama bundan umutlu değilmiş gibi konuştu. Hükümdarlar mı? Rusya için söylemiyorum. Hükümdarlar hanımefendi, onlar 16. Louis için, kraliçe için, Madame Elizabeth için ne yaptılar ki? Hiç. Heyecanlanarak devam etti. Ve bana inanın, onlar Bourbonların ülküsüne ihanet ettikleri için cezalarını çekiyorlar. Hükümdarlar ha? Onlar tahta haksız olarak oturana elçiler gönderiyorlar. Onların bu davranışlarını ne kadar adi bulduğunu belirten bir tavırla içini çekti, tekrar duruşunu değiştirdi. Lornetti ile uzun bir süredir Vicomte'u süzen Prens Hippolyte bu sözler üzerine bütün vücuduyla küçük prensese döndü. Ondan bir iğne istedi, sonra Konde armasının nasıl olduğunu göstermek için iğne ile masaya biçimini çizmeye başladı. Sanki genç kadın armanın ne anlama geldiğini sormuş gibi uzun uzun ciddi ciddi anlatıyordu. Konde ailesinin arması, bu armada gök mavisi renginde hayvan suratları bulunan bir değnek ve buna burgu gibi sarılmış hayvan suratları yer alıyor, diyordu. Prenses gülümseyerek dinliyordu. Vicon başkalarını dinlemeyip herkesten iyi bildiği bir konuda yalnız kendi düşüncelerinin akışına kulak veren bir insan tavrıyla başladığı konuşmaya devam ederek, Bonaparte bir yıl daha Fransa tahtında kalacak olursa işler çok daha kötüye gider, dedi. Ne kadar kalbur üstü insan varsa, tabii doğru dürüst insanlar, Fransa aristokrasisini meydana getiren kişiler demek istiyorum. Hepsi entrikalar, baskılar, sürgünler ve idamlarla bir daha baş kaldırmayacak şekilde yok edilecek. O zaman omuzlarını kaldırarak kollarını iki yana açtı. Pierre bir şey söylemek istedi, konu genç adamı ilgilendiriyordu. Ama onu kollayan Anna Pavlovna sözünü kesti. İmparator Alexander, Fransızlara kendi idare biçimlerini seçme imkanını vereceğini söyledi. Bunları Çar ailesinden söz ederken daima takındığı hüzünlü tavırla söylemişti. Sonra krallık taraftarı bir göçmene nezaket göstermek amacıyla devam etti. O zaman öyle sanıyorum ki o sahtekardan kurtulur kurtulmaz bütün millet meşru kralının ellerine sarılacak. Prens Andrei, orası şüpheli, dedi. Monsieur le Vicomte çok haklı olarak artık işlerin içinden çıkılmaz bir hal aldığını düşünüyor. Bence eskiye dönüş artık çok zor olacak. Pierre kızararak tekrar söze karıştı. İşittiğime göre hemen hemen bütün asiller Bonaparte'ın tarafına geçmiş. Vicomte Pierre'in yüzüne bakmadan, bu söylentileri hep Bonapartçılar çıkarıyor, dedi. Şu anda Fransa'da halkın düşüncesini öğrenmek zordur. Prens Andrei alaylı alaylı güldü. Bonaparte la dit. Bonaparte böyle dedi. Vicomte'dan hoşlanmadığı belliydi. Bu yüzden konuşurken Vicomte'a bakmadığı halde sözlerini ona söylüyormuş gibi bir tavır takınmıştı. Kısa bir sessizlikten sonra yine Napolyon'un sözlerini tekrarladı. Jelur a montre la chaîne de la gloire. Il ne en pas voulu. Jelur aveur mes antichambre. Il se son presbite en full, dedi. Onlara şan ve şeref yolunu gösterdim. O yoldan gitmek istemediler. Kapılarımı açtım. Hepsi üşüştüler. Je ne sais pas à quel point il est le droit de l'être. Bunu söylemekten ne derece haklıdır bilmiyorum. Vicomte, acım, diye karşılık verdi. hiç hakkı yok. Dük'ün öldürülmesinden sonra Napolyon'un en ateşli taraftarları bile ona artık bir kahraman gözüyle bakmaktan vazgeçtiler. Sonra Anna Pavlovna'ya döndü. Bazıları için kahraman olmuşsa da Dük'ün katlinden sonra cennette bir kurban daha artmış, dünyadan da bir kahraman eksilmiştir. Anna Pavlovna ile diğerleri bu sözlere değer verdiklerini gülümseyerek belirtmeye fırsat bulmadan Pierre gene söze karıştı. Anna Pavlovna onun münasebetsiz bir şey söyleyeceğini sezdiği halde bu defa genç adamı durduramadı. Pierre, "En yeğen dükünün idamı bir devlet için gerekli, kaçınılmaz bir şeydi," dedi. "Bence Napolyon bu işte bütün sorumluluğu tek başına yüklenmekten korkmamakla medeni cesaret göstermiştir." Anna Pavlovna korku içinde "Dio, mon Dio!" diye fısıldadı. "Allah'ım, aman Allah'ım." Küçük prenses işlediği işi kendisine doğru çekerek gülümsedi. "Nasıl olur Monsieur Pierre? Demeksizce cinayet bir medeni cesaret işi, öyle mi?" Etraftan "Aa, o!" sesleri yükseldi. Prens Hippolyte İngilizce "kapital" dedi. Sonra elini dizine vurmaya başladı. Vicon ise yalnız omuzlarını silkmekle yetindi. Kapital, mükemmel. Pierre kendisini dinleyenlere zafer kazanmış gibi gözlüğün üzerinden bakarak pervasızca devam etti. Bunu söylememin nedeni Bourbonların ihtilalden kaçmak için ülkelerinden ayrılmaları, halkı anarşi içinde bırakmalarıdır. Sadece Napolyon ihtilalin ne olduğunu anlayabilmiş, onu yenmiştir. Bu yüzden halkın iyiliği söz konusu olunca bir tek insanın hayatını düşünemezdi elbet. Anna Pavlovna, "İsterseniz öbür masaya geçelim, olmaz mı?" dedi. Ama Pierre ona karşılık vermeden başladığı söze devam etti. Gittikçe daha çok heyecanlanıyordu. "Hayır, Napolyon büyük adamdır çünkü ihtilalin üstüne çıkabilmiş, kötüye kullanılan taraflarını yok etmiş, iyi taraflarını vatandaşlar arasında eşitliği, söz ve basın özgürlüğünü korumuş, ancak bu sayede iktidara gelebilmiştir." Vicont, "Öyle mi?" dedi. "Napolyon iktidarı ele geçirince ondan cinayetler işlemek için yararlanacak yerde hemen meşru krala devretmiş olsaydı, o zaman ben de ona büyük adam derdim." Pierre sözüne devam etti. "Bunu yapamazdı. Halk Napolyon'a iktidarı, onları Bourbonlardan kurtarsın diye, aynı zamanda onu büyük bir adam olarak gördüğü için vermişti. İhtilal büyük bir iştir." Bu heyecanlı ve tahrik edici peşin hükümle hem ne kadar genç olduğunu hem de bir an önce içindekileri ortaya dökmek istediğini açığa vurmuştu. Anna Pavlovna, "İhtilal mi, hükümdar öldürmek mi büyük bir iştir? Artık ondan sonra," dedi ve sözü değiştirerek, "isterseniz şu masaya geçelim, olmaz mı?" diye tekrarladı. Vicont nazik bir gülümseyişle, "Kontra sosyal," dedi. Jean-Jacques Rousseau'nun en önemli eserlerinden biri. Bu eserinde yazar, halkın monarşiye karşı ayaklanma hakkını savunur. "Ben hükümdar öldürmekten söz etmiyorum. İdeallerden bahsediyorum." Alaycı bir ses gene Pierre'in sözünü kesti. "Öyle ya, talan, cinayet, hükümdar katli gibi idealler. Bunlar tabii işin aşırı tarafıydı. Ama ihtilalin asıl anlamı başka. Asıl anlam insan haklarında, eski yanlış düşüncelerden kurtulmada, bütün vatandaşların eşitliğindedir. Napolyon da bütün bu ideallere sahip çıktı. Onları korudu. Bu idealler hala bütün kuvvetiyle yaşıyor." Vicont, bu delikanlıyı sözlerinin saçmalığını göstermeye nihayet karar vermiş gibi küçümser bir tavırla, "Özgürlükmüş, eşitlikmiş," dedi. "Bütün bunlar yanlışlıkları çoktan ortaya çıkmış, kuru gürültüden ibaret bir takım laflar. Özgürlüğü, eşitliği kim sevmez? Ulu kurtarıcımız İsa peygamber bile özgürlüğü, eşitliği savunuyordu. İhtilalden sonra insanlar daha mı mutlu oldu sanki? Hiç de değil. Tam aksine özgürlüğü isteyenler bizlerdik. Napolyonsa onu yok etti." Prens Andrei gülümseyerek bir Pierre'e, bir Vicont'a, bir ev sahibesine bakıyordu. Anna Pavlovna yüksek sosyetedeki konuşmalara alışık olduğu halde Pierre'in bu çıkışının ilk anlarında çok telaşlanmıştı. Ama Pierre'in en kutsal şeyleri bile çiğneyen sözlerine rağmen Vicont'un çileden çıkmadığını görüp artık bu sözleri örtbas edemeyeceği kanısına varınca kendini topladı. Vicomte'un tarafını tutarak Pierre'e yüklendi. Maman cher Monsieur Pierre dedi. Ama sevgili Monsieur Pierre'ciyim. Dükü hatta herhangi bir insanı yargılamadan hiçbir suçu olmadığı halde ölüm cezasına çarptıran bir adamın büyüklüğünden nasıl söz edebilirsiniz? Ben de şunu sormak isterdim dedi Vicomte. Acaba Monsieur Brumaire'i nasıl anlıyor? 1799 yılının 9 Ekim günü o gün General Bonaparte bir hükümet darbesi yaparak Fransa'nın yönetimini 3 konsülün daha doğrusu 1. konsül olan kendisinin eline geçirmişti. Bu bir aldatma değil de nedir? Chez Ascomatage, Kenner Assemble, Nulemen, Alemanie, Dagir, Dungranholm. Bu bir büyük adama hiç yakışmayan bir haydutluktur. Küçük prenses, ya Afrika'da öldürdüğü esirler diye sordu. Ne korkunç şey. Bunu söylerken omuzlarını kaldırmıştı. Prens Hippolyte, c'est un rotre, vous arrez bodir dedi. Ne derseniz deyin, soyu bozuk biri. Pierre kime karşılık vereceğini bilemiyor, herkese bakıp gülümsüyordu. Ama onun gülümseyişi başkalarınınki gibi ciddi bir ifadeyle karışmış, belirsiz bir gülümseyiş değildi. O gülümsediği zaman ciddi, biraz da hüzünlü yüz birden yok oluyor, onun yerine iyilikle dolu, safça, sanki hep af dileyen çocuksu bir yüz beliriyordu. Onu ilk olarak gören Vicon, bu Jacobin'in hiç de sözleri kadar tehlikeli olmadığını anlamıştı. Jacobin, Fransız ihtilalinde Robespierre'in liderliğini yaptığı parti. Prens Andrei, hepinize birden nasıl karşılık versin dedi. Ayrıca bir devlet adamının davranışlarını incelerken, herhangi bir insan olarak mı, bir komutan olarak mı, yoksa bir imparator olarak mı bu davranışlarda bulunduğunu ayırmak gerek sanıyorum. Pierre imdadına yetişen bu yardıma sevinerek, öyle ya, öyle ya dedi. Prens Andrei devam etti. Hem itiraf etmeli ki Napolyon, Arcole Köprüsü'ndeki davranışında, 1796'da Bonaparte İtalya'da Arcole adlı yerde elinde sancak savaş alanına atılmıştı. Yafa'da, hastanede ve bağların elini sıktığında, gerçekten insan olarak büyüktü. Ama başka davranışları da var ki onları hoş görmek biraz zor. Prens Andrei bu sözleriyle Pierre'in konuşmasından sonra gerginleşen havayı gidermek ister gibiydi. Yerinden kalktı, eşine gideceklerini işaret etti. Birden Prens Hippolyte yerinden fırladı. El işaretleri yaparak herkesi durdurdu, oturmalarını rica etti. Konuşmaya başladı. Ah, bugün bana Moskova'da dillere dolaşan bir hikaye anlattılar. Onu size de söylemeliyim. Özür dilerim Vicomte, onu Rusça anlatmalıyım yoksa bütün tadı kaçar. Sonra Rusya'da ancak bir yıl kadar kalmış Fransızlar gibi Rusça konuşmaya başladı. Anlatacağı hikayeyi dinlemelerini o kadar ısrarla istemişti ki herkes durakladı. Moskova'da bir hanımefendi undam. Çok çok cimri. Hanım arabasının arkasında durmaları için iki valet de pied istiyor. Ayak işlerini gören uşak. Hem de çok uzun boylu. Zevki öyle. Onun varmış unvem de chambre. O da hizmetçisi. Daha da uzun boylu. O demiş. Hikayenin burasında birden duraladı. Belliydi ki söyleyeceği sözleri bulmakta güçlük çekiyordu. O demiş ki, ha evet, o demiş ki, kızım, à la femme de chambre, giy bir livre. Uşakların giydiği özel elbise. Sonra gidelim beraber arabayla, faire de visite, ziyarette bulunmak için. Hikayenin burasına gelince, Prens Hippolyte onu dinleyenlerden daha önce kahkahalarla gülmeye başladı. Hikayeyi o anlattığı için bu durum hiç de iyi bir etki yapmadı. Bununla beraber birçokları, bu arada yaşlı hanımla Anna Pavlovna da gülümsediler. Hanım arabayla gitmiş. Birden kopmuş şiddetli rüzgar. Kız kaybetmiş şapka. Uzun saçlar dağılmış. Sözün burasında artık dayanamadı. Katıla katıla gülmeye başladı. Kahkahalar arasında böylece dedi, herkes öğrenmiş bu iş. hikaye bitmişti. Gerçi bunun için anlattığını, neden ille Rusça anlatmak için çaba harcadığını anlayan olmamıştı ama Anna Pavlovna da ötekiler de Prens Hipolit'in bir salon adamı olarak gösterdiği inceliği Monsieur Pierre'in o yakışıksız sözlerinden sonra böyle hoş bir hava yaratmasını takdir etmişlerdi. Bu hikayeden sonra konuşma dağıldı. Küçük önemsiz konular ele alındı. Geçmiş ve gelecek balolardan, temsillerden, kimin kiminle nerede görüşeceğinden söz edildi. Konuklar Anna Pavlovna'ya Şarman Soresi, güzel gece toplantısı için teşekkür ettikten sonra dağılmaya başladılar. Pierre kaba sabaydı. Şişman, normalden uzun boyluydu. Geniş bir gövdesi, kocaman kırmızı elleri vardı. Denilebilir ki bir salona girmesini nasıl bilmiyorsa bir salondan çıkmasını da beceremiyor. Yani gitmeden önce ev sahibesine özel olarak çok hoş bir söz söylemesini bilmiyordu. Ayrıca çok dalgındı. Kalkarken kendi şapkası diye üzerinde generallik işareti tüyler bulunan üç köşe bir şapkayı almıştı. Sorgucunu didikleyerek o kadar uzun bir süre elinde tuttu ki sonunda general şapkayı vermesini rica etti. Ama yüzündeki o candan açık gösterişten uzak, aynı zamanda utangaç ifade, dalgınlığını da bir salona girmeyi bilmeyişini de affettiriyordu. Anna Pavlovna ona döndü. Bir Hristiyan şefkatiyle biraz önceki davranışını bağışladığını belli ederek başını salladı. "Umarım ki sizinle tekrar görüşürüz," dedi. "Ama düşüncelerinizi değiştireceğinizi de umarım aziz Monsieur Pierre." Pierre hiç karşılık vermedi. Yalnız hafifçe eğildi ve herkese bir kez daha gülümsedi. Bu gülümseyişin bir anlamı yoktu pek. Yalnız "siz düşüncelerime bakmayın ama ne düşünürsem düşüneyim, görüyorsunuz ne kadar iyi yürekli, ne kadar cana yakın bir insanım," demek istiyordu sanki. Bunu herkes gibi Anna Pavlovna da anlamıştı. Prens Andrei hole çıkmıştı. Sırtına yağmurluğunu geçiren uşağına doğru omuzlarını hafifçe eğerek onlarla beraber hole çıkan Prens Hipolit'in karısına söylediklerini kayıtsız bir tavırla dinliyordu. Prens Hipolit hamile olan güzel prensesin yanında duruyor, elinde iornet genç kadının gözlerinin içine bakıyordu. Küçük prenses Anna Pavlovna ile vedalaştı. "Siz gidin Anet, soğuk alacaksınız," dedi. Sonra alçak sesle "Searet" diye ekledi. Bu iş oldu. Anna Pavlovna bir fırsatını bulup Liza ile o evlenme meselesini konuşmuş, Anatol ile küçük prensesin görümcesini evlendirmek istediğini söylemişti. Anna Pavlovna da alçak bir sesle "Size güveniyorum aziz dostum." Ona mektup yazar, sonra bana "Comment le père envisage la chose?" Babasının nasıl karşılayacağını haber verirsiniz. "Au revoir," dedi, holden çıktı. Prens Hipolit küçük prensese yaklaştı, başını ona eğerek fısıltıya benzer sesle bir şeyler söylemeye başladı. Küçük prensesle Prens Hipolit'in birbirinin elinde şal, diğerinde redingot bulunan uşakları konuşmaların sona ermesini bekliyor, anlamadıkları Fransızcayı anlıyor ama belli etmek istemiyorlarmış gibi söylenenleri dinliyorlardı. Prenses her zamanki gibi gülümseyerek konuşuyor, Prens Hipolit'i dinlerken gülüyordu. Prens Hipolit, "Elçinin toplantısına gitmediğime çok memnun oldum," diyordu. "Orada canım sıkılırdı. Çok güzel bir gece geçirdik, öyle değil mi? Çok güzel bir gece." Prenses küçük tüyler bulunan üst dudağını kaldırarak, "Diyorlar ki balo çok güzel olacakmış," dedi. "Sosyetenin bütün kadınları orada bulunacakmış." Prens Hipolit sevinçle gülerek, "Hayır," dedi. "Hepsi orada bulunmayacak. Çünkü siz orada olmayacaksınız. Hepsi diyemezsiniz." Sonra uşağın elinden şalı kaptı. Üstelik adamı iterek prensesin omuzlarını örtmeye çalıştı. Şalı örttükten sonra beceriksizlikten mi yoksa isteyerek mi, bunu kimse kestiremezdi. Uzun bir süre ellerini aşağı indirmedi. Genç kadına sarılıyormuş gibi öyle durdu. Prenses zarif bir hareketle gülümsemeye devam ederek geri çekildi, döndü, sonra kocasına baktı. Prens Andrei gözlerini kapamıştı. Öyle yorgun ve uykusuz görünüyordu ki. Bir ara gözlerini açıp eşini süzdü. "Hazır mısınız?" diye sordu. Prens Hippolyte modaya uygun, topuklarından aşağı inecek kadar uzun redingotunu aceleyle giydi, bacakları eteklerine dolaşarak prensesin peşinden dış kapıya doğru koştu. O dışarı çıktığı sırada uşak, prensesin arabaya oturmasına yardım ediyordu. Prens Hippolyte yürümesine olduğu kadar konuşmasını da şaşırmıştı. ''Prenses Orvar!'' diye bağırdı. ''Prenses Allah'a ısmarladık.'' Prenses eteklerini toplayarak loş arabanın içine yerleşiyordu. Kocası da kapıda kılıcını düzeltmeye çalışıyordu. Prens Hippolyte yardım bahanesiyle didinip durdu ama herkesin işini daha da çok karıştırdı. Prens Andrei geçmesine engel olan Prens Hippolyte hiç de hoş olmayan soğuk bir tavırla Rusça ''İzin verin geçelim beyefendi'' dedi. Sonra sevgi dolu yumuşak bir sesle bağırdı. ''Seni bekliyorum Pierre.'' Arabacı dizginleri çekti, tekerlekler takırdadı. Prens Hippolyte kapıda duruyor, kesik kesik gülerek evine kadar götürmeye söz verdiği Vicomte'u bekliyordu. Vicomte, Hippolyte'le beraber arabaya yerleştikten sonra ''Eh bien mon cher, votre petite princesse, et très bien, très bien'' dedi. ''Dostum, küçük prensesiniz hiç fena değil, hiç fena değil. Doğrusu çok güzel.'' Parmaklarının uçlarını öptü. ''Et tu es fait français.'' Hem de tam anlamıyla bir Fransız. Hippolyte fıkır fıkır güldü. Vicomte sözüne devam etti. Biliyor musunuz o masum tavırlarınızla müthiş bir insansınız siz. O kocaya kendine veliaht süsü veren o zavallı küçük subaya acıyorum. Hippolyte yine fıkır fıkır güldü. Gülerken de bir de Rus hanımları Fransız hanımlarıyla aşık atamaz diyordunuz. İş başlamasını bilmekte diyordu. Pierre daha önce geldiği için evden biriymiş gibi doğru Prens Andrei'nin çalışma odasına gitti ve hemen her zaman yaptığı gibi divanın üzerine uzanarak raftan eline ilk gelen kitabı aldı. Bu kitap Sezar'ın notlarıydı. Dirseğine dayanarak onu ortasından okumaya başladı. Prens Andrei çalışma odasına girerken küçük beyaz ellerini ovuştura ovuştura ''Mademoiselle Scherer'e ne yaptın öyle? Şimdi büsbütün hastalanır.'' dedi. Pierre bütün vücuduyla divanı gıcırdatırcasına döndü, canlı bir ifade taşıyan yüzünü Prens Andrei'ye çevirdi, gülümseyerek elini salladı. Doğrusu o papaz çok enteresan bir adam ama işi yanlış anlıyor. Bence edebi bir barış mümkündür. Yalnız bunu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Öyle bir barış mümkün ama sadece politik bir denge kurarak değil. Belliydi ki bu soyut konular prensi pek ilgilendirmiyordu. ''Her yerde her akıldan geçen söylenmez Monşer.'' Bir an sustu sonra ''Bir karara vardın mı bari?'' dedi. ''Süvari muhafız alayına mı gireceksin yoksa diplomat mı olacaksın?'' Pierre divana ayaklarını altına alarak oturdu. ''Şaşılacak şey değil mi? Hala ne yapacağımı bilmiyorum. Ne biri ne de diğeri hoşuma gidiyor. Ama bir karar vermek gerekli değil mi? Babam bekliyor.'' Pierre daha 10 yaşındayken kendisini yetiştiren bir rahiple yabancı ülkelere gönderilmiş, 20 yaşına kadar orada kalmıştı. Moskova'ya döndüğünde babası rahibe yol vermiş, sonra genç adama ''Hadi bakalım, şimdi sen Petersburg'a git, şöyle çevrene bir bak, kendine bir meslek seç. Neyi seçersen razıyım. Al sana Prens Vasili için bir mektup, al sana para. Bana her şeyi olduğu gibi yaz, her şeyde sana yardımcı olurum.'' demişti. Pierre 3 aydır meslek seçmeye çalışıyor, hiçbir şey de yapmıyordu. İşte Prens Andrei'nin sözünü ettiğim seçim bu konuyla ilgiliydi. Pierre eliyle alnını ovuşturdu. O akşamki toplantıda gördüğü papazdan söz ederek ''Ama herhalde masondur'' dedi. Prens Andrei yine sözünü kesti. ''Bütün bunlar saçma. İyisi mi biz işten konuşalım.''